Kitap adı Temel Bilgi Teknolojileri Ünite 6E Devlet Uygulamaları. Yazarlar Doktor Özkan Dalbay, Doktor Tunç Durmuş Medeni, Editör Yardımcı Doçent Doktor Özgür Yılmazel. Amaçlarımız: bu üniteyi tamamladıktan sonra E-Devleti ve ilgili kavramları tanımlayabilecek, E-Devletin ülkemizde ve dünyadaki tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olabilecek, E-Devlet ile ilgili güncel konular ile ilgili bilgi ve fikir sahibi olabilecek, E-Devletin ilerleme yönleri ve bu yönlerdeki engeller hakkında değerlendirmelerde bulunabileceksiniz. Anahtar kavramlar: E-Devlet, bilgi toplumu, devlette kamuda dönüşüm, E-Dönüşüm, E-Devlet kapısı, vatandaş odaklılık, güven, güvenlik, kişiselleştirme, büyük veri, mobil devlet, kurumlar arası işbirliği ve eşgüdüm koordinasyon içindekiler. E-Devletin tanımı, tarihsel ve kavramsal çerçevesi, kamu kurumlarının e-dönüşümü ile kamusal dönüşümde ilerlenen yönler ve bunların önündeki engeller, ileriye dönük sonuç değerlendirmelerim. Konu anlatımı başlıyor. E-Devletin tanımı, tarihsel ve kavramsal çerçevesi, tanımlar: günümüzde elektronik devlet, e-devlet kavramı birçok yönden günlük hayatımız içerisine girmiş durumdadır. Bu yönlerden e-devlet kavramını anlamak için e-devletin hem dünyadaki hem de ülkemizdeki çeşitli otoriteler tarafından aşağıda belirtilen çeşitli tanımlarına yakından bakmak faydalı olacaktır. Balç Kırılmaz 2010, daha etkin, verimli ve kaliteli kamu hizmeti için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasıdır. Herx 2007, devletin kendi iç işleyişinde ve sunduğu hizmetlerde bilişim teknolojilerinin kullanılmasıdır. Özcü Velek 2004, kamu yönetiminde her türlü faaliyetin, vatandaşlar, özel sektör, kamu görevlileri ve devletin diğer fonksiyonları ile ilgili etkileşimlerin elektronik ortam üzerine taşınması, birebir ve aracısız olarak kullanılabilmesidir. Erdal 2002, S-165, çağdaş toplumlarda devlet ve birey ilişkilerinde devletin vatandaşa karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile vatandaşların devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesidir. Arif Oğlu B.D. 2002 S-12. Diğer yandan daha uygulamadan gelen bakış açısını yansıtmak üzere, bilgi ve iletişim teknolojilerinde stratejik öncelikler, bu ana raporu tanımından yararlanılabilir. Devletin vatandaşlarına karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile vatandaşların devlete karşı olan hak ve yükümlülüklerini karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz, şeffaf, vatandaş merkezli ve güvenli olarak yürütülmesidir. BÜTSÜ ana raporu 2007, DPT'nin hazırladığı 2011 yılı bilgi toplumu istatistikleri raporunda ise elektronik devlet, e-devlet kamu hizmetlerinin sunumunda bilgi ve iletişim teknolojileri BIT'nin kullanımı, daha etkin ve etkili kamu yönetimine ulaşma konusunda en önemli araçlardan biri olarak tanımlanmaktadır. Buna göre e-Devlet, kullanıcıların elektronik ortamda sunulacak kamu hizmetlerine farklı platformlardan, güvenilir şekilde ve tek noktadan erişebilecekleri, vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçlarına odaklanmış, birlikte işler ve bütünleşik hizmetlerin sunulacağı, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir devlet yapısının oluşturulmasına imkan tanımaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı, DPT 2011 SF73. Burada E-Devlet'in karşılığının İngilizce'de E-Hükümet, E-Government olarak ifade edildiğine dikkati çekmek uygun olacaktır. Buna göre, E-Devlet ile ilgili bazı kavramlar daha özel ve kısa vadeli hükümet işleyişine yönelik bir algı ve anlama karşılık gelirken, bazı kavramlar ise daha genel ve uzun vadeli devlet iş ve ilişkilerine yönelik algılanmalı ve anlaşılmalıdır. Daha da genel bir çerçeveye oturtulacak olunursa e-devlet, e-eğitim ve e-iş gibi elektronik toplumsal hayatın bir parçası olarak da ele alınarak bilgi toplumu gibi daha geniş bir kavram ile de ilişkilendirilebilir. Ülkemizde de bilgi toplumu stratejisine göre DPT 2006 özellikle vatandaş odaklı hizmet dönüşümü ve kamu yönetiminde modernizasyon e-devlet ile doğrudan ilişkilidir. Bilgi toplumu stratejisinde e-devlet proje ve uygulamalarının hayata geçirilmesi sürecinde yanı çıkma bilgi toplumu stratejisi. Bilgi toplumu stratejisi, ülkemizin son dönemdeki e-devlet çalışmalarının şekillendirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Mükerrerlikler ve kaynak israfına yol açan müferit kurumsal proje ve uygulamaların önlenmesi, öngörülen projelerin proje gerekleri çerçevesinde bütçe ve zaman tanımları içerisinde gerçekleştirilmesi, önemli ölçüde kaynak tasarrufu sağlayacak olan elektronik kamu satın alma altyapısının oluşturulması, kurum içi ve kurumlar arasında elektronik ortamda güvenli ve güvenilir bilgi ve belge paylaşımının sağlanması, hizmet süreçlerinin yeniden yapılandırılması, ön ve arka ofis süreçlerinin birlikte dönüşümü gibi konulara öncelik verilmiştir. DPT 2011 SF74, esas olarak e-devlet uygulamaları ve hizmetleri kamu kurumlarının yaptığı BIT yatırımları ile hayata geçmektedir. Ülkemizde de kamu BIT yatırım ödenekleri 2010 yılında T 1147 milyar, 2011 yılında T 2061 milyar olmuştur. Sıra sizde bir bilgi toplumu stratejisi. Ülkemizde o zamanki adıyla hangi kurum tarafından hazırlanmıştır? E-Devlet ile ilgili hangi temel konuları kapsamaktadır? Sıra sizde bir yanıt bilgi toplumu stratejisi. 2006 yılında DPT tarafından hazırlanmıştır. 5 yıllık bir dönem için devleti de kapsar. Nitelikte proje ve uygulamaların hayata geçirilmesi ile ilgili genel çerçeveyi ve eylem planını ortaya koyarken özellikle vatandaş odaklı hizmet, dönüşüm ve kamu yönetiminde modernizasyon gibi konulara odaklanılmıştır. Tarihsel gelişim genel olarak 1993-1998 yılında internetin kullanılması, 1990'lı yılların sonunda ve 2000'li yılların başında yerel ve merkezi kamu internet sitelerinin ortaya çıkması, 2001'den günümüze internet sitelerinin bütünleşmesi için gerekli entegrasyon ve bilgi paylaşımı çalışmaları devletin tarihsel gelişim yönünü ortaya koymaktadır. TürkSat içi doküman 2012 örneğin ABD'deki kamu devlet sitesi USA. Gov 2000 yılında hizmete sunulmuştur. Özellikle ABD'de Bill Clinton yönetimi tarafından bit kullanımı ile kamu kurumlarının işleyişi ile işletmelerin işleyişi arasında yakınlık kurulması ve işletme yönetimi tarzı kamu idaresi anlayışı devletin yerleşmesinde önemli etkenlerden biri olarak görülmektedir. Cilyon 2012, 1980 ve 1990'larda yine dünyada çeşitli bölgeler, özellikle Avrupa, telekomünikasyon alanında rekabeti artırmak için piyasa temelli yaklaşımlar üzerinde odaklanmıştır. Bu gelişme ve yaklaşımlardan Türkiye'de oldukça etkilenmiştir. Bir yandan ülkemiz telekomünikasyon alanında rekabeti artırma önceliğini paylaşırken devlete geçiş sürecinin başlangıcı yani dönüşüm de 1980'li yıllar ile birlikte yaşanmaya başlanmıştır. 1990 ve 2000 yılları arasında dünyada bilgi ve teknoloji eksenli büyük dönüşüm Türkiye'yi de çok yoğun biçimde etkilemiştir. Bu çerçevede önemsenmesi gereken ilk büyük projelerden birisi Dünya Bankası'nın desteği ile 1993 yılında geliştirilen Türkiye Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Projesi'dir. 12 Nisan 1993 tarihinde ODTÜ'den Ankara, Washington arasında kiralık hat kurularak bağlantı sağlanmıştır. 1997 yılına gelindiğinde ise Türkiye'de bilim ve teknoloji politikalarının oluşturulduğu en üst düzeydeki karar alma mekanizması olan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) tarafından Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı'nın TÜAN'a hazırlanması, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi'nin ULAKBİM kurulması, Elektronik Ticaret Ağı'nın kurulması gibi bazı kararlar alınmıştır. OECD 2007 BTYK TÜAN'ın amaçları aşağıda sıralanabilir. Sürdürülebilir kalkınma perspektifi içinde ulusal bilgi altyapısındaki iyileştirmelerin sosyoekonomik faydalarının azamiye çıkartılması, bit ürünlerinde yerli katma değer payının artırılması, küresel bilişim pazarında Türk şirketlerinin payını artırmak ve bu alanda bölgesel bir lider olmak, OECD 2007, 1998 yılına gelindiğinde ise Başbakanlık Genelgesiyle oluşturulan Kamu Net Teknik Kurulu gerek Avrupa gerekse Türkiye çalışmaları doğrultusunda devlete geçiş süreci ve vizyonunun oluşturulmasında önemli bir yer tutmaktadır. Kamu Net çerçevesinde Başbakanlık Yönetim Bilişim Sistemi yardımıyla kamu birimleri arasındaki iletişim ve yazışmaların elektronik posta ile yapılması öngörülmektedir. 2000 yılında ise düzenleyici çerçeve geliştirmek ve özelleştirmeyi kolaylaştıracak mevzuatı hazırlamak amacıyla Telekomünikasyon Kurumu kurulmuştur. Devlet çalışmalarının gelişiminde Avrupa Birliği üyesi olma yolunda ilerleyen ülkemiz üzerindeki AB etkisine özel olarak değinmekte uygun olacaktır. Özellikle Avrupa Birliği Lisbon zirvesinde Avrupa'yı dünyanın en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi yapmak amacıyla yeni bir politika girişimi başlatmıştır. Yenilikçilik ve istihdamın vurgulanan konular olduğu girişimde amaçlar şunlardır. Bilgi toplumu ve Ar-Ge için daha iyi politikalar oluşturarak, rekabetçilik ve yenilikçilik için yapısal reform sürecini hızlandırarak ve iç pazarı tamamlayarak bilgi tabanlı bir ekonomi ve topluma geçişin hazırlanması. İnsana yatırım yaparak ve sosyal dışlanma ile mücadele ederek Avrupa sosyal modelini modernleştirmek, uygun makroekonomik politikalarla sağlıklı bir ekonomik perspektif ve elverişli büyüme hedeflerini sürdürmek. AB ülkeleri Mart 2000'de Avrupa Eylem Planı'nı hazırlamış ve kabul etmişlerdir. Türkiye'de bu politik girişim ve plandan önemli ölçüde etkilenmiştir. Türkiye'nin 15-16 Haziran 2001'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Avrupa Artı projesini imza atması ve bu süreç içinde yer alması ile Avrupa Artı girişiminin Türkiye'deki uygulamasına Türkiye girişimi adı verilmiştir. OECD 2007, Türkiye ile bilgi toplumunun temeli oluşturulmuştur. Bu temele bağlı olarak kamusal dönüşüme öncelik veren ülkemizde dönüşüm Türkiye projesi özellikle önem taşımaktadır. Kamu yönetiminin devlet yoluyla modernizasyonu olarak değerlendirilebilecek. Bu kapsamlı projeye uygun olarak Kasım 2002'de acil eylem planı ilan edilmiş ve yine acil eylem planına uygun olarak 2003-2004 için bir kısa dönem eylem planı ve daha sonra da 2005 eylem planı hazırlanmıştır. Bu arada E-Devlet İcra Kurulu E-Devlet'in uygulanması ile görevlendirilerek E-Devlet vizyonu ve stratejileri oluşturulmuştur. Temsil ettiği üst düzey siyasi liderlik ve katılım profili açısından İcra Kurulu önem taşımaktadır. Üyeleri: Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, DPT Müsteşarı ve Başbakanlık Başmüşaviri, ayrıca 4 kamu kesimi ve 4 sivil toplum kurumu temsilcisidir. Kurulun sekreteri hizmetlerini Devlet girişimlerinde yatırımları inceleyerek devlet stratejisini uygulayan devlet planlama teşkilatı DPT üstlenmiştir. Bunun da ötesinde DPT projenin asıl sorumluluğunu üstlenmiştir. Proje icra kurulunun yanında 41 üyeli bir dönüşüm danışma kurulu da oluşturulmuştur. OECD 2007 dönüşüm Türkiye projesi sorumlusu olarak DPT'nin yaklaşımının burada altının çizilmesi de önemlidir. DPT strateji olarak sınırlı sayıda büyük girişim üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu bağlamda ortak veri tabanları, yüksek hacimli yüksek değerli hizmetler, esas olarak vergi tahsilatı ve sosyal güvenlik ödemeleriyle sosyal güvenlik, sağlık ve emeklilik yardımlarının dağıtımı gibi büyük nakit akımlarını kontrole yönelik hizmetler, sektörel projeler, örneğin e-adalet ve e-sağlık, ortak hizmetler, e-ihale, sektörel dönüşüm, e-öğrenim ve sınır geçişleri, gümrük ve ticaret gibi uygulamalar dikkat çekicidir. Sonuç olarak hazırlanan planlar ve yapılan çalışmalar, teknik ve hukuki altyapı oluşturmak, BİT becerilerini geliştirmek, e-hizmetleri uygulamak ve e-öğrenim, e-sağlık ve e-ticaret gibi sektörel faaliyetleri ele almak için bir dizi ulusal düzeyde girişim içermiştir. Planlanan veya uygulamaya konulan birçok proje olsa da bunların içerisinde en önemlisinin e-dönüşüm Türkiye projesi olduğunun altı bir kez daha çizilmelidir. Yanı çıkma e-dönüşüm. E-devlet esasen bir kamusal dönüşüm projesidir. Sadece yeni teknolojilerin kullanımı ile ilgili olarak görünmemeli, yönetimsel boyutlar ile de birlikte ele alınmalı. Toplumsal değişimler, kurumlar arası eşgüdüm için birlikte çalışabilirlik kültürünün geliştirilmesi, bireylerdeki zihinsel algının, farkındalığın ve kabul edilebilirliğin artırılması gibi ile ilgili etkileşim de göz önünde bulundurulmalıdır. Öte yandan, ilgili çalışmaların önceliklerinden birisi de kullanıcısı sayısının ve internet kullanımının artırılmasıdır. Bu süreç içerisinde örneğin 2002 yılında Kamunet Teknik Kurulu'nun örgüt yapısında da önemli değişiklikler yapılmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasını kolaylaştırmak ve devlet-vatandaş arasındaki ilişkiyi elektronik ortama taşımak amacıyla bir devlet portalının oluşturulmasına karar verilmiştir. 2006-2011 yılları arasında DPT tarafından ortaya konulan bilgi toplumu stratejisi ve eylem planının kapsamında sürdürülen e-devlet çalışmalarına bağlı olarak 2008 yılında e-devlet kapısı hizmete sokulmuştur. 10 Ağustos 2006 tarih ve 26.255 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2006/22 sayılı Başbakanlık Genelgesi e-Devlet çalışmalarında önemli bir dönüm noktasına işaret etmektedir. Genelgeye göre, kamu hizmetlerinin elektronik ortamda, ortak bir platformda ve vatandaş odaklı sunumu için iş süreçlerinin gözden geçirilmesi, içerik yönetimi, entegrasyon ile ilgili standartlar ve gerekli hukuki düzenlemeler konusundaki çalışmalar, Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunda ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının etkin katılımıyla halen TürkSat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi tarafından yürütülmektedir. İnternet www.turkiye.gov.tr üzerinden e-devlet kapısı hizmetleri kullanılabilir. Sıra sizde iki TürkSat'ın e-devlet ile ilgili görev ve sorumluluklarını açıklayınız. Sıra sizde iki yanıt bilgi toplumu stratejisi ve eylem planının kapsamında sürdürülen e-devlet çalışmalarına bağlı olarak 2008 yılında e-devlet kapısı TürkSat tarafından hizmete sokulmuştur. Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda, ortak bir platformda ve vatandaş odaklı sunumu için iş süreçlerinin gözden geçirilmesi, içerik yönetimi, entegrasyon ile ilgili standartlar ve gerekli hukuki düzenlemeler konusundaki çalışmalar, Ulaştırma Bakanlığı eski adıyla koordinasyonunda ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının etkin katılımıyla halen TürkSat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi tarafından yürütülmektedir. Günümüzdeki durum son dönemde DPT tarafından yürütülen bilgi toplumu stratejisi ve eylem planı çalışmaları yanında, Başbakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar, önceliklendirilen projeler, mevzuat ve yapısal iyileştirme ve düzenleme çalışmaları, G-Kore gibi ortaklarla sürdürülen uluslararası çalışmalar gibi da önem taşımaktadır. Son olarak 2012 yılında DPT'nin Kalkınma Bakanlığı'na dönüşmesi, Ulaştırma Bakanlığı'nın Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme Bakanlığı olması, Bakanlığın ilgili birimlerinin Haberleşme Genel Müdürlük, faaliyet alanı ve kurumsal yapısının bilişim ve devlet faaliyetlerini de kapsamına alacak şekilde yeniden düzenlenmesi, devlet ve dönüşüm çalışmalarının yönünü de yeniden şekillendirmektedir. 2012 Nisan ayına gelindiğinde devlet kanunu ve buna bağlı yönetmelik ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Dönüşüme uygun olarak dönüşümcü dönüştürümcü devlet transformational government kavramına da burada yer verilmesi uygun olacaktır. Devlet devletin en yüksek olgunluk seviyesi olarak, devlet hizmetleri sayesinde en etkin, demokratik ve kamu güvenini yükseltici nitelikte kamudaki dönüşümün gerçekleşmesini, bu esnada katılımın da gelişimini vurgulamaktadır. Sahraoui ve de 2008 devletin gerçekleşmesi için aşağıdaki ana etkenlerin gerçekleşmesi gereğini vurgulamışlardır. Katılımcılık anlamında vatandaş odaklı kamu hizmeti sunumu, kurumsal müşterilere katılan değerin en üst seviyede gerçekleşmesi için paylaşımcı ortak hizmet kültürü, profesyonellik anlamında hükümet içi kaynak ve kabiliyetlerin etkin sunumu ve yönetimi. Bu etkenlerle beraber değişim yönetimi ve dönüşüm için bir stratejik yönetişim modeli önerisinin de önemi vurgulanmıştır. Dikkat dönüşümcü dönüştürümcü devlet. Transformational government. Son dönemde devlet ile ilgili en önemli kavramlardan biri olarak ön plana çıkmaktadır. 2007-2011 gelişmeleri ilerleyen bölümlerde değerlendirecek olmakla birlikte bu gelişmeleri temel teşkil eden 2007 öncesi gelişmeleri bir kez daha özetlemek faydalı olacaktır. Yurt dışındaki otoritelerin ülkemize yönelik çalışmaları içerisinde yer alan bir çalışma olarak 2007 yılına kadarki durumu değerlendiren OECD 2007 raporuna göre Türkiye devlet uygulamasında büyük çaplı ilerlemeler kaydetmektedir. Türkiye devlet alanında devleti daha etkin, etkili, şeffaf ve hesap verebilir kılmaya yönelik önemli kazanımlar elde etmiş bulunmaktadır. Türkiye, bu amaca yönelik olarak bir yandan mümkün olduğu kadar çok hizmet gerçekleştirmek yerine, elektronik ihale, sosyal güvenlik ve sağlık ödemelerinin elektronik ortamda yapılması, gümrük ve vergi tahsilatı gibi yüksek hacimli yüksek getirisi olan hizmetlerin elektronik ortama taşınmasına, diğer yandan da vergi daireleri, Maliye Bakanlığı muhasebe birimleri, Ulusal Yargı Ağı ve Ulusal Polis Ağı gibi bir ağları ile devletin altyapısının kurulmasına odaklanmış durumdadır. Kimlik bilgilerinin yetkili kamu kurumlarınca paylaşılmasını sağlayacak, her gerçek ve tüzel kişiye tek bir kimlik numarası tahsisi yapılmasına dayanan vatandaş ve vergi numarası veri tabanının hazırlanması gibi projeler devletin gelişmesinde önemli kolaylaştırıcı faktörlerden birisi olmuştur. Yukarıda belirtilen temel yaklaşımları ortaya koyan bir örnek devlet projesi olarak devlet kapısı 2007 OECD raporunda belirtildiği haliyle mümkün olduğu kadar çok hizmetin 2008 yılından itibaren tek bir noktadan sunulmasına olanak sağlamıştır. Devlet kapısı sayıları 2008'de 20 bine yaklaşıp 2010'da 23 bini geçen kamu internet sitelerinde sunulan içerik ve hizmetleri tek bir noktada toplamak ve farklı kanallardan entegre sunmak üzere 18 Aralık 2008 tarihinde faaliyete geçmiştir. Böylelikle kurumların yatırımlarında mükerrerliğinin engellenmesi, kullanıcıların farklı sitelerdeki içerik ve hizmetlere ulaşmalarının kolaylaştırılması, öte yandan birlikte çalışabilirlik, bilgi paylaşımı ve güvenliği gibi konulara gerekli önemin verilmesi daha olanaklı hale gelmiştir. Yana çıkma devlet kapısı. Devlet kapısı. Kamu internet sitelerinde sunulan içerik ve hizmetleri tek bir noktada toplamak ve farklı kanallardan entegre sunmak üzere 2008 tarihinde faaliyete geçmiştir. Böylece kurum yatırımlarında mükerrerliğinin engellenmesi, kullanıcıların farklı sitelerdeki içerik ve hizmetlere ulaşmalarının kolaylaştırılması, öte yandan birlikte çalışabilirlik, bilgi paylaşımı ve güvenliği gibi konulara gerekli önemin verilmesi sağlanmıştır. Esas olarak, devlet kapısı ile birlikte sınırlı sayıda elektronik devlet hizmet sunumu anlayışı yerine devleti yaygınlaştırmaya yönelik çok sayıda hizmet sunumu anlayışına bırakmıştır. Ayrıca devlet yaklaşımına uygun olarak vatandaş odaklı ortak hizmet sunumunu geliştirmeye yönelik profesyonel bir yaklaşım benimsenmiştir. Ülkemizdeki devlet kapısının bu yaklaşımı dünyadaki gelişmelerin yönüyle de uyumludur. Sıra sizde 3 devlet kapısının açılması ile devlet politikalarının uygulanmasında ne gibi önemli değişiklikler olmuştur? Sıra sizde 3 yanıt devlet kapısı ile birlikte sınırlı sayıda elektronik devlet hizmet sunumu anlayışı yerine devleti yaygınlaştırmaya yönelik çok sayıda hizmet sunumu anlayışına bırakmıştır. Ayrıca devlet yaklaşımına uygun olarak vatandaş odaklı ortak hizmet sunumunu geliştirmeye yönelik profesyonel bir yaklaşım benimsenmiştir. Ülkemizdeki devlet kapısının bu yaklaşımı dünyadaki gelişmelerin yönüyle de uyumludur. Devlet hizmetlerinin gelişimi çeşitli olgunlaşma modelleri oluşturularak belirli kavramsal çerçeveler içerisinde oturtulmaya çalışılmaktadır. Örneğin, dünyada devlet uygulamalarının gelişimi, Vinova 2009 tarafından 2020 devlet vizyonu çerçevesinde merkezi entegrasyon seviyesi MES ve merkezi koordinasyon seviyesi MKS kıstaslarına göre bir analize tabi tutulmuştur. Buna göre Türkiye'deki devlet hizmetlerinin devlet kapısı gibi yapılanmaların etrafında merkezi entegrasyon ve koordinasyon seviyeleri yüksek olarak tek noktadan hizmet yaklaşımını ortaya koyduğu söylenebilir. Bu yaklaşım aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi merkezi entegrasyon ve koordinasyon seviyeleri farklı rehberlik ve kümeler gibi diğer yaklaşımlardan ayrılmaktadır. Şekil 6.1 Kamu kurumlarının dönüşümü ile kamusal dönüşümde ilerlenen yönler ve bunların önündeki engeller yukarıda ele alındığı üzere ülkemizde devlet ile kamusal dönüşüm anlamında günümüzde önemli uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Diğer yandan çeşitli alanlarda yapılan iyileştirme ve geliştirmeler önem taşımaktadır. Ancak kamusal dönüşüme yönelik bu çalışmaların önünde çeşitli engeller de bulunmaktadır. Örneğin, mevcut durumda çeşitli hizmetler hakkında var olan kanun, yönetmelik veya ilgili mevzuat bu hizmetlerin elektronik ortamdan, internet üzerinden veya diğer iletişim kanalları ile sunulmasına engel olabilmektedir. Mesela, kişinin şahsen başvurusunu gerektiren hizmetler A kurumundan alınan belgeyi B kurumuna taşımayı gerektiren hizmetler, P belgesi elden verilir gibi ifadeler yer almaktadır. Ayrıca kimi devlet süreçlerinin güncel projeler kapsamında sahipliği mevcut mevzuat içerisinde yer almamaktadır. Ayrıca kurumlar arası işbirliğinin eksikliği sonuç alınmasını engellemektedir. TürkSat İç Dokümanı 2007 bunlara örnek olarak tüzel kişilik veri tabanı yanında adli sicil kaydı da verilebilir. Adli sicil kaydı için e-devlet kapısından sadece başvuru dilekçesi örneği indirilebilmektedir. Halen dilekçenin ıslak imzalı olması gereklidir. En azından e-imza ile erişilebilen bir hizmet olması değerlendirilmektedir. Sonuç olarak adli hizmet kayda alınması e-devlet hizmeti olarak sunulamamaktadır. Diğer yandan e-devlet hizmeti olarak sunulmakla birlikte e-devlet kapısına entegre edilmemiş çeşitli hizmetler de bulunmaktadır. Bu ve benzeri örnekler birlikte değerlendirildiğinde e-devlet kapısı kullanılarak tek noktadan vatandaş odaklı hizmet sunumu ve kamusal dönüşü gerçekleştirme hedefine ulaşmada çeşitli aksaklıklar yaşanmaktadır. Temmuz 2012 itibarıyla 42 kurumun 340 adet hizmeti e-devlet kapısı üzerinden sunulurken halen hiçbir hizmeti e-devlet kapısı üzerinden sunulmayan kamu kurumları da bulunmaktadır. Türksat Dokümanı 2012 kamusal dönüşüm ile ilgili örnekler çoğaltılabilir. Merkezi ve yerel seviyedeki hizmet sistemleri ile ilgili bu somut verilerin ve örneklerin yanında, elimizde yönetim ve bunun önleyen olduğu veya önlediği kamusal dönüşüm ile ilgili çeşitli veri ve analizler de bulunmaktadır. Örneğin, bilgi toplumu stratejisinin uygulanmasında karşılaşılan sorunların bir analizi şekil 6.2'de bulunabilir. Buna göre kurum içi koordinasyon sorunları göreceli olarak azalırken kurumlar arası koordinasyon ve mevzuat sorunlarında göreceli artışlar tespit edilmektedir. Bunun yanında Türkiye Bilişim Derneği'nin çalışmaları gibi kurumsal yapı ile ilgili karşılaştırmalı çeşitli değerlendirmelere ulaşmak da mümkündür. Bilgi toplumu stratejisinin uygulanmasında karşılaşılan sorunların bir analizi olarak kurum içi koordinasyon sorunları göreceli olarak azalırken kurumlar arası koordinasyon ve mevzuat sorunlarında göreceli artışlar tespit edilmektedir. Kurumsal kapasite gelişimi belirli bir seviyeye varmakla birlikte kurumlar arası işbirliği ve entegrasyonda sıkıntılar artarak devam etmektedir. Bir diğer önemli konu da bilgi toplumu stratejisinin ve ilgili kurumsal yapılanmaların devamının veya sürekliliğinin nasıl sağlanacağının halen netlik kazanmamış olmasıdır. Yine de strateji kapsamında ortaya konulan örneğin vatandaşlar tarafından kullanım ve memnuniyet oranları gibi esasların halen kullanılabileceği düşünülmektedir. Son olarak, kamu kurumları tarafında yapılan yatırımlar neticesinde sunulan teknolojik sistemlerin vatandaşlar tarafından yeterince kullanılmaması genel olarak e-devlet çalışmaları ile ilgili sıkça rastlanan bir konudur. Örneğin, vatandaşların doğrudan e-devlet hizmetleri ile ilgili veya genel olarak devlet ile etkileşimlerinde yaşadıkları güvensizlikler, e-devlet hizmetlerinin kullanımını olumsuz etkilemektedir. Yapılan bazı araştırmalara göre devletin diğer hizmet kanallarının kullanımını azaltmayıp arttırdığı tespit edilmiştir. İnternetten başvurusunu yapan vatandaşın işlem yapılmasından emin olamayıp ofisi telefonla araması gibi. Yine buna bağlı olarak Avrupa Birliği ülkelerince kullanılmayıp atıl durumda kalan hizmetlerin ne yapılacağı önemli bir sorun haline gelmiştir. The Government Workshop 2011 Güvenliği ve Güvenilirliği Gelişmiş Zamandan ve Mekandan Bağımsız Olarak Mobil Cihazlar Üzerinden Sunulan Hizmetler. Ayrıca bunların vasıtasıyla vatandaşların kendi günlük hayatlarını ilgilendiren konularda kamu yönetim süreçlerine katılım olanağının sunulması gibi öneriler geliştirilip yeni teknolojiler üretilerek bu konunun çözülmesine çalışılmaktadır. Yine yalnızca hizmet kanallarının çeşitlendirilmesi ve sadece vatandaşların devlete ulaşmasını sağlamakla yetinilmeyerek devlet kurumlarının önceden harekete geçip vatandaşlara ulaşıp onların ihtiyaçları doğrultusunda hizmet geliştirme ve sunumunda bulunmaları teşvik edilmektedir. Dikkat! Sadece devlet hizmetlerinin sunumu arzı değil, sunulan bu hizmetlerin kullanıcılar tarafından talebi ve kullanımı ile bu arz ve talebin birlikte dengeli bir biçimde değerlendirilmesi teknik, ekonomik ve sosyal yönleri ile önem taşımaktadır. Sıra sizde 4E devletin gelişimi ve dönüşümün önünde engel olarak gördüğünüz en önemli 3 hususu sıralayınız. Sıra sizde 4 yanıt soruya kendi önem sıralamanıza göre farklı yanıtlar verebilirsiniz. Bir örnek yanıt. 1. Kurumlar arası eşgüdüm sorunları. 2. Bilgi toplumu stratejisinin de sona ermesi ile de birlikte halen politika seviyesinde doğan boşluğun doldurulamaması ve organizasyon yapısının nasıl yürütüleceğinin belirlenmemiş olması. 3. Vatandaşların istek ve ihtiyaçlarına yeterince önem verilmediği için yapılan yatırımlar neticesinde sunulan hizmetlerin yeterince talep görmemesi ve kullanımın kısıtlı kalması olabilir. İleriye dönük sonuç değerlendirmeleri farklı ülkelerde kullanıcı sayısını ve memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmalar değerlendirildiğinde, kurumsal ve idari basitleştirme çalışmalarının yanında, duruma bağlı, katılımcı ve kapsayıcı yaklaşımlar, pazarlama ve kanal yönetimleri dikkat çekmektedir. Türkiye'nin bu farklı yaklaşım ve yönetimler açısından değerlendirildiğinde tek kapıdan giriş örneğinde olduğu gibi kurumsal ve idari basitleştirmelere odaklandığı görülmektedir. Şekil 6.3 Ülkemizde de TürkSat ve diğer kurumlar bünyesinde diğer yaklaşım ve yönetim odakları ile ilgili çalışmalarda bulunulmaktadır. Düzenlenen konferanslar, yapılan kurum toplantıları, hazırlanan posterler gibi bu çalışmalara daha fazla önem verilmesi devlet hizmetlerinin kullanımını da artıracaktır. Diğer yandan devlet kapısındaki hizmet kullanımının illere göre dağılımından da çeşitli sonuçlar çıkartılabilir. Örneğin, Tablo 6.1'de 2011 yılı içerisinde yapılan bir ölçüm neticesinde en çok e-devlet hizmetinden yararlanan iller sıralaması görülmektedir. İlk 12 il, bu sonuçlara göre nüfus ve merkezi devlet teşkilatının kuvvetli olduğu yerlerde e-devlet kullanımının da yüksek olduğu zaten beklenen bir sonuçtur. Öte yanda sadece merkezi ölçekte değil, yerel ölçekte de e-devlet hizmetlerinin sunumunun geliştirilmesi önem taşımaktadır. Yine yalnızca nüfusun büyük kısmının kullanabileceği hizmetlerin yanında küçük kısmını temsil eden dezavantajlı grupların da kullanımına yönelik hizmet sunumu ihmal edilmemelidir. Vatandaşların açık olarak yararlanabildikleri hizmetler dışında, kendi kimliklerini doğrulatarak kişisel bilgilerine erişip, kullanabildikleri hizmetler için Türkiye Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) şubelerinden şifre alıp sisteme kayıt olmaları gerekmektedir. Buna göre 2011'de kayıtlı kullanıcı sayısı yaklaşık 10 milyonu aşmıştır. 2011 yılında aynı dönemdeki ölçümlerde mobil imza kullanıcısının 19 bine yakın e-imza kullanıcısının 30.500 üstü ve e-kimlik kartı kullanıcısının 150 civarı olduğu tespit edilmiştir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK tarafından çalışmaları sürdürülen ve her vatandaşımıza dağıtılması planlanan vatandaşlık kartının kullanıma girmesi ile birlikte bu kullanım rakamlarının da değişeceği beklenmelidir. Bu bağlamda önemli olan konulardan biri de hizmetlerin kişiselleştirilmesidir. Gün geçtikçe artan kişisel bilgi ve hizmet sunumu, sunulan hizmetlerin kişiye özel hale getirilmesini, yani kişiselleştirmeyi de beraberinde getirmektedir. E-Devlet Kapısı portalinin günümüzdeki durumu değerlendirildiğinde kişiselleştirme alanında önemli aşamalar kaydedildiği düşünülmektedir. Örneğin, benim sayfam uygulamaları gibi özellikler bireysel kullanıcıların standart e-devlet hizmetlerini kendilerine göre özelleştirmelerine olanak vermektedir. Öte yandan, her vatandaşa kişisel e-posta adresi tanınması hatta resmi bildirimlerin kayıtlı e-posta ile gerçekleştirilebilir kılınması gibi geliştirilen uygulamalar vatandaş ve devlet arasındaki etkileşimlerin niteliğinin ne yöne doğru ilerlemekte olduğunun ipuçlarını taşımaktadır. Bu etkileşim anlamında vatandaşların kamu yönetim süreçlerine katılımını teşvik edecek mobil sistemler gibi bilişim ve yönetişim sistemlerinin geliştirilmesi de gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Küreselleşen bilgi toplumu içerisinde yerel ve özel bilginin önemli bir stratejik güç olduğuna dair farkındalığın artması ve teknolojideki gelişmelerin de yardımıyla bilginin daha sistematik yönetilmesi, bunun için de elektronik ortamın daha fazla kullanılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bilgi hiyerarşisinin en alt basamağını oluşturan ve temel olarak yapısal, sistrukturet, yapısal olmayan, non-sistrukturet olmak üzere ikiye ayrılanları, günümüzde daha çok elektronik ortamlarda depolanır olmuştur. Bir organizasyonun verilerinin %70'den fazlasını yapısal olmayan yani e-posta, Microsoft, Mac'e, Word, Mac'e, Excel, Mac'e, PowerPoint ve PDF gibi dokümanlar teşkil etmektedir. Dolgun VD 2009 49 Barengi 2010 Informatica 2008 Gotel VD 2009 801. Dolayısıyla bir organizasyonun verilerinin önemli bir bölümünü teşkil eden yapısal olmayan verilerin etkin bir şekilde yönetilmesi, organizasyondaki bilgi yönetiminin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için önem teşkil etmektedir. Benzer şekilde, bilgi toplumu kurumları nezdinde, e-devlet hizmetlerinde ve e-dönüşüm için toplanan yapısal ve yapısal olmayan verilerin de doğru ve etkin yönetilmesi önem taşımaktadır. Buna bağlı olarak büyük veri kavramına uygun olarak sunulan çözümler gün geçtikçe ön plana çıkmaktadır. Ancak toplanan verilerin bilgi güvenliğine ve mahremiyetine uygun olarak bireysel, kurumsal, bölgesel ve toplumsal etkileri ile birlikte değerlendirilmesi konusu, mevcut fırsatları ve tehditlerin nezdinde belirsizliğini sürdürmektedir. Ön açan medeni 2012 sonuç olarak vatandaş odaklılık kavramının ortaya konulmasında da fayda vardır. Vatandaş odaklılık sunulan bilişim teknolojisinin veya e-devlet hizmetinin temel olarak vatandaş talep ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak geliştirilip gerçekleştirilmesidir. Bu kapsamda kullanıcı vatandaşların kullanabilirliği, erişebilirliği, mahremiyeti ve memnuniyeti gibi kavramlar da ön plana çıkmaktadır. Yine tek değil çeşitli kullanıcı profillerinin ve kesimlerinin olduğu hesaba katılmaktadır. Buna göre sunulan hizmetlerin kişiselleştirilmesi ile dezavantajlı kesimlerin yaşlılar, özürlüler, yabancılar gibi hizmet kullanımının desteklenmesi ve teşvik edilmesi gibi uygulamalar da önem taşımaktadır. Böylece bilgi toplumunda daha katılımcı, kapsayıcı ve sayısal uçurumları azaltıcı teknoloji geliştirmeleri ve hizmet sunumlar amaçlanmaktadır. Bu hizmetler yaşam süreçlerine uygun olarak gerekli durumlarda yasal olarak reşit olmayan kişileri de, örneğin eğitim hizmetleri ile ilgili olarak 18 yaşından küçük öğrenciler için kapsayabilmelidir. Yana çıkma. Ülkemizde TÜRKSAT e-devlet ve bilişim ile ilgili bahsi geçen konularda başı çeken, öncü bir kurum olarak ön plana çıkmakta sadece e-devlet kapısı üzerinden verilen hizmetler değil. Kamu kurumlarına sunulan bilişim hizmetleri ile de TÜRKSAT e-devlet çalışmalarına önemli katkı sağlamaktadır. Yine TÜRKSAT bünyesinde sürdürülen TEVORS'u ve CES gibi projeler ile vatandaşlardan gelen geri beslemeler doğrultusunda hizmet iyileştirmeleri ve yeni hizmet geliştirmeleri gerçekleşmeye çalışılmaktadır. UBIPOL projesi ile e-devlet kapısı kullanıcılarının en yoğunlukta bulunduğu Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirler çerçevesinde devlet çalışmalarının yerel yönetim ve yönetişim ayağının da değerlendirilmeye alınmasına çalışılmaktadır. Keza kimlik çalışmaları kapsamında Avrupa içerisinde başı çeken STORK 2.0 projesi içerisinde yer almak üzere devlet kapısı kullanılarak yurt dışına çıkan bir vatandaşımızın ihtiyaç duyduğunda kullanmakta olduğu ilaç ve geçirdiği operasyon bilgilerine erişmesini sağlamak ya da yabancı bir ülke vatandaşının ülkemizde akademik pozisyonlarda çalışmasını kolaylaştırmak üzere çalışma izni almasını sağlamaya yönelik iki hizmet önerisi getirilmiştir. Ayrıca G6 projesi ile AB ülkeleri içerisinde devlet altyapısının IRF6'yı destekler nitelikte olmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Yine bulut bilişim kapsamında değerlendirilmek üzere yerel yönetim seviyesinde özürlülere günlük yaşamlarını kolaylaştırıcı hizmet çözümleri geliştirmeye yönelik proje fikirleri ortaya konulmuştur. Dikkat devlet hizmetlerinin vatandaş odaklı olması büyük önem taşımaktadır. Özet devletin daha etkin, verimli ve kaliteli kamu hizmeti için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması veya kamu yönetiminde her türlü faaliyetin, vatandaşlar, özel sektör, kamu görevlileri ve devletin diğer fonksiyonlarıyla ilgili etkileşimlerin elektronik ortam üzerine taşınması, birebir ve aracısız olarak kullanılabilmesi gibi çeşitli tanımları mevcuttur. Bunun yanında, bilgi toplumu ve kamusal dönüşüm gibi temel kavramlar ile de ilişkili olarak değerlendirilmelidir. Genel olarak, 1993-1998 yılında internetin kullanılması, 1990'lı yılların sonunda ve 2000'li yılların başında yerel ve merkezi kamu internet sitelerinin ortaya çıkması, 2001'den günümüze internet sitelerinin bütünleşmesi için gerekli entegrasyon ve bilgi paylaşımı çalışmaları dünyada devletin tarihsel gelişim yönünü ortaya koymaktadır. Yine dünyada çeşitli bölgeler, özellikle Avrupa, telekomünikasyon alanında rekabeti artırmak için piyasa temelli yaklaşımlar üzerinde odaklanmıştır. Bu gelişme ve yaklaşımlardan Türkiye'de oldukça etkilenmiştir. Bir yandan ülkemiz telekomünikasyon alanında rekabeti artırma önceliğini paylaşırken, devlete geçiş sürecinin başlangıcı yani dönüşümde 1980'li yıllar ile birlikte yaşanmaya başlanmıştır. 1990 ve 2000 yılları arasında dünyada bilgi ve teknoloji eksenli büyük dönüşüm Türkiye'yi de çok yoğun biçimde etkilemiştir. Yine devlet çalışmalarının gelişiminde Avrupa Birliği üyesi olma yolunda ilerleyen ülkemiz üzerindeki AB etkisine özel olarak değinmekte uygun olacaktır. Özellikle Avrupa Birliği Lisbon zirvesinde Avrupa'yı dünyanın en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi yapmak amacıyla yeni bir politika girişimi başlatmıştır. Planlanan veya uygulamaya konulan birçok proje olsa da bunların içerisinde içerisinde en önemlisinin dönüşüm Türkiye projesi olduğunun altı bir kez daha çizilmelidir. Son olarak 2006-2011 yılları arasında DPT tarafından ortaya konulan bilgi toplumu stratejisi ve eylem planı kapsamında sürdürülen e-devlet çalışmalarına bağlı olarak 2008 yılında e-devlet kapısı hizmete sokulmuştur. E-devlet çalışmalarında günümüzde kurumlar arası entegrasyonu mümkün kılan, kamuda dönüşümü tamamlayıcı, vatandaş odaklı ve vatandaşların kişiselleştirmesi ile katılımcılığını destekleyici üst seviye devlet çalışmalarına ağırlık verilmesi önem kazanmıştır. Özellikle dönüşüm için kurumlar arası bilgi paylaşımı ve koordinasyon son derece önemlidir. Devlet hizmetleri gün geçtikçe daha fazla vatandaş ve devlet ilişkisine etkilemektedir. Devlet hizmetlerinin büyük verilerinde değerlendirilmesini ve katılımcılığı sağlayacak şekilde kişiselleştirilmesi ile zaman ve mekandan bağımsız hale getirilmesi gibi yönlerde ilerlemeler hız kazanmıştır. Öte yandan ülkemizde kurumlar arası eşgüdüm sorunları, bilgi toplumu stratejisinin de sona ermesi ile de birlikte halen politika seviyesinde doğan boşluğun doldurulamaması ve organizasyon yapısının nasıl yürütüleceğinin belirlenmemiş olması gibi hususlar ilerlemelerin önünde önemli engeller olarak görülebilir. Yine dünyada genel olarak vatandaşların istek ve ihtiyaçlarına yeterince önem verilmediği için yapılan yatırımlar neticesinde sunulan hizmetlerin yeterince talep görmemesi ve kullanımın kısıtlı kalması henüz tam olarak çözümlenememiş bir sorun olarak değerlendirilmektedir. Kendimizi sınayalım soru bir aşağıdakilerden hangisi devletin tanımları arasında yer almamaktadır? Soru bir A seçeneği daha etkin, verimli ve kaliteli kamu hizmeti için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasıdır. Soru bir B seçeneği devletin kendi iç işleyişinde ve sunduğu kamu hizmetlerinde bilişim teknolojilerinin kullanılması. Soru bir C seçeneği kamu yönetiminde her türlü faaliyetin vatandaşlar, özel sektör, kamu görevlileri ve devletin diğer fonksiyonlarıyla ilgili etkileşimlerin elektronik ortam üzerine taşınması, birebir ve aracısız olarak kullanılabilmesidir. Soru 1'de seçeneği devletin vatandaşlarına karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile vatandaşların devlete karşı olan hak ve yükümlülüklerini karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz, şeffaf, vatandaş merkezli ve güvenli olarak yürütülmesidir. Soru 1E seçeneği hepsi devleti tanımlamaktadır. Soru 1'in doğru yanıtı yanıtınız yanlış ise tanımlar konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 2 aşağıdakilerden hangisi devlet kavramı ile ilişkilendirilemez? Soru 2 A seçeneği hükümet, soru 2 B seçeneği toplum, soru 2 C seçeneği sağlık, soru 2 D seçeneği bilgi toplumu, soru 2 seçeneği hepsi devlet kavramı ile ilişkilendirilebilir. Soru 2'nin doğru yanıtı yanıtınız yanlış ise tanımlar konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan 2006 yılında ortaya konulan bilgi toplum stratejisi kapsamında yer almaz? Soru 3A seçeneği vatandaş odaklı hizmet dönüşümü. Soru 3B seçeneği kamu yönetiminde modernizasyon. Soru 3C seçeneği devlet hizmetlerinin gelişimi. Soru 3D seçeneği ulusal enformasyon altyapısı ana planının TÜEN'e hazırlanması. Soru 3E seçeneği hiçbiri. Soru 3'ün doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise tarihsel gelişim konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi E-Devlet İcra Kurulu üyeleri arasında yer almamıştır? Soru 4A seçeneği Ulaştırma Bakanı. Soru 4B seçeneği Sanayi ve Ticaret Bakanı. Soru 4C seçeneği Sağlık Bakanı. Soru 4D seçeneği Sivil Toplum Temsilcisi. Soru 4 seçeneği DPT Müsteşarı. Soru 4'ün doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise tarihsel gelişim konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 5 aşağıdakilerden hangisi de devlet, dönüşümcü dönüştürümcü devlet, transformational government kavramını açıklamaktadır? Soru 5A seçeneği katılımcılık. Soru 5B seçeneği ortak hizmet kültürü. Soru 5C seçeneği profesyonellik. Soru 5D seçeneği hepsi. Soru 5E seçeneği hiçbiri. Soru 5'in doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise günümüzdeki durum konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 6E devlet ve devlet kapısı ile ilgili aşağıdaki hangi ifade doğru değildir? Soru 6A seçeneği devlet hizmetlerinde kurumlar arası eşgüdüm ve işbirliği önemlidir. Soru 6B seçeneği vatandaş odaklılık ve kamusal dönüşüm sunulan hizmetlerin kavramsal çerçevesini açıklamaktadır. Soru 6C seçeneği devlet kapısından sunulan hizmetler tek bir kamu kurumunun sorumluluğu ve başarısıdır. Soru 6B seçeneği tek noktadan güvenli ve kesintisiz hizmet devlet kapısının çalışma prensibini ortaya koymaktadır. Soru 6E seçeneği hiçbiri. Soru 6'nın doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise devletin tanımı, tarihsel ve kavramsal çerçevesi konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 7 aşağıdakilerden hangisi devlet hizmet sunumu ile ilgili mevzuat engellerini en iyi ifade eder? Soru 7A seçeneği kişinin şahsen başvurusunu gerektiren hizmetlerin bulunması. Soru 7B seçeneği A kurumundan alınan belgeyi B kurumuna taşımayı gerektiren hizmetler bulunması. Soru 7C seçeneği X belgesi elden verilir gibi ifadelerin yer alması. Soru 7'de seçeneği kimi devlet süreçlerinin güncel projeler kapsamında sahipliğinin mevcut mevzuat içerisinde yer almaması. Soru 7E seçeneği hepsi. Soru 7'nin doğru yanıtı ev yanıtınız yanlış ise kamu kurumlarının dönüşümü ile kamusal dönüşümde ilerlenen yönler ve bunların önündeki engeller konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 8 hangisi devletin önünde yer alan sorunlar içerisinde yer almaz? Soru 8A seçeneği mevzuat sorunları. Soru 8B seçeneği maliye ve personel sorunları. Soru 8C seçeneği kurumlar arası koordinasyon sorunları. Soru 8D seçeneği kurum içi koordinasyon sorunları. Soru 8E seçeneği hepsi yer alır. Soru 8'in doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise kamu kurum dönüşümü ile kamusal dönüşümde ilerlenen yönler ve bunların önündeki engeller konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi gelecek için önem taşıyan bir konu değildir? Soru 9A seçeneği yerel ve merkezi kamu internet sitelerinin ortaya çıkması. Soru 9B seçeneği kişiselleştirme. Soru 9C seçeneği büyük veri. Soru 9D seçeneği dönüşüm. Soru 9E seçeneği mobil devlet. Soru 9'un doğru yanıtı A yanıtınız yanlış ise ileriye dönük sonuç değerlendirmeleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 10. Vatandaş odaklılık ile ilgili hangi kavram yanlıştır? Soru 10A seçeneği vatandaş beklenti ve taleplerine öncelik verilmesi. Soru 10B seçeneği yalnızca nüfusunun büyük çoğunluğunun ihtiyaçlarına hitap eden hizmet sunumu. Soru 10C seçeneği vatandaşların devlet süreçlerine katılımının sağlanması. Soru 10D seçeneği kişisel bilgilerin mahremiyetine özen gösterilmesi. Soru 10E seçeneği hepsi doğrudur. Soru 10'un doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise ileriye dönük sonuç değerlendirmeleri konusunu yeniden gözden geçiriniz.